Ayrım 25, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 248, 50. bölüm. Di Greco intihar etmişti, Morvan buna inanamıyordu. Oğluna söylememişti ama o da aynı fikirdeydi. Bu çıkış biletinin çocuğun ölümüyle alakası olmaması imkansızdı. Randevularının da cinayetle bir ilgisi olmalıydı. Bu karmaşık durum ne anlama geliyordu? Soluk benizli bu yaşlı adam arı kovanına çomak sokma veya her an tutuklanabilecek durumlara düşme konusunda her zaman usta olmuştu. Ona telefon ettiğinde Morvan'ın hissettiği sadece korku olmuştu. Belli bir yaşı geçtikten sonra bir arkadaştan gelen yardım çağrısı daima bir şantaj tehlikesini barındırırdı. Morvan'ın hatası oğlunu oraya yollamak olmuştu. Neden bu işe ailesini bulaştırma gereği duymuştu? Bilinçsizce Ervan'ı kendi Afrika'da geçmişine mi yakınlaştırmak istemişti? Ve Lontano, Di Greco neden ölüm anında o kahrolası yılları mezarından çıkarmıştı? Ne söylemek istemişti? Ölümün eşiğinde ortaya çıkan bir suçluluk duygusu muydu? Bu konuda onun korkacak bir şeyi yoktu. Zira hep vicdan azabı duymuştu. Şoförü Iena meydanında durdu. Buzlar bakiresini ziyaret etme planından vazgeçmek için çok geçti. Sofia Montefiore Lorenzo'ya hamile olduğu dönemde Luwak'la birlikte satın aldıkları dairede oturuyordu. Binanın cephesinde dikkate değer bir şey yoktu. Morvan dönüp dolaşıp hep aynı karara vardığını hissetti. Bu ortak malı paramparça etmek söz konusu olamazdı. Kendi mal varlığını korumak için hayatını bir cadıyla geçirmiş olan Gregoire, bu şımarık kuş beyinlilerin en ufak bir anlaşmazlıkta ayrılmaya karar vermelerini anlayamıyordu. Apartmanın holüne girmek için genel şifreyi kullandı, sonra kapıcıdan ikinci şifreyi aldı. Dairenin 4. katta olduğunu hatırlıyordu. Eski tip asansör, parmaklıklı kapı, vernikli ahşap, hep sevdiği şeylerdi. O hiçbir yere ait olamamış haylaz çocuk, kaygı ve tasalarından kurtulmak için şatafatın verdiği dinginlikten daha iyi bir şey bulamamıştı. Asansör kabininin dar aynasında kravatını düzeltti. Montefiore'lerin varisinin karşısına çıkmak için sevimliliğinin zirvesinde olması gerekiyordu. Kapıyı açan Filipinli kadın onu tanıdı ve istemeyerek de olsa içeri buyur etti. Hatırladığı kadarıyla burada tam zamanlı olarak 3 kişi çalışıyordu. Bu da 2 çocuklu çalışmayan bir anne için hiç de fena değildi. Ama Sofia'nın ev hanımlığından anladığı buydu. Bir keresinde genç kadın Morvan'a şöyle demişti. Canım çıktı, yeni dadıya neler yapması gerektiğini anlattım. Sofia bu tür cümlelerin gülünçlüğünün farkında değildi. İpekler içinde doğmuştu ve dokusunu eleştirdiği kaşmirlerin içinde ölüyordu. Ancak Morvan ondaki gizli hakikati seviyordu. Zarafeti, sevimliliği, kendine olan güveni tek bir adamın, babasının eseriydi. Hurda demir alanında servet yapmış ve açıkçası hala doğru dürüst okuma yazma bilmeyen ilkel bir adam. Bir salon kadar büyük olan holü geçti. Sonra bir konser salonu genişliğindeki oturma odasına girdi. Yüksek pencereler, macar döşeme parkeler, tasarım mobilyalar, tüm bunlara güneş de dahildi. Sanki davetliymiş gibi geniş pencerelerden içeri giriyor, yansımaları kendisine geri yollayan mobilyaların ve yer döşemesinin üzerinde keyfince dolanıyordu. Morvan bu manzarayı zevkle seyrediyordu. Dolaylı da olsa bu onun eseriydi. Daha Zaire'de yoksul bir sürgünken bile bu tür hayallerin ardında koşuyordu. O dönemde hala sol eğilimliydi. Ama Luis Aragon'un Kibar Semtler adlı kitabını okuyor ve halıların kalın olduğu ve uzun gecelikleri içinde küçük kızların çıplak ayakla koştuğu o yerleri hayal ediyordu. Nonno, torunları okul kıyafetleriyle yanına gelmişlerdi. İki dilliydiler. Büyük baba demek yerine bu kelimenin İtalyancasını söylemeyi alışkanlık haline getirmişlerdi. O da hiç itiraz etmemişti, tam tersine. Coşkuyla ona doğru atıldılar, Morvan kollarını açtı. Bu tek bir kucaklaşma bile o boktan geceyi unutturmuştu. Bir saniye boyunca kendini güçlü ve kahraman hissetti. ''Burada ne arıyorsun?'' Melekleri yere bıraktı ve kapı pervazında duran Sofya'ya baktı. Üstünde beyaz buruşuk ipekten bir pijama vardı. Ayaklarında ise kürk astarlı Tibet patikleri. Morva'nın yanı sıra klanın tüm bireylerinde de aynısından vardı Luwak'ın hediyeleri. Dünya üstünde onu bu kıyafet içinde görüp de hoş bir şaşkınlık yaşamayacak kimse yoktu. Genç kadın muhteşemdi. Eğer Luwak için geldiysen gözaltı bugün sona erdi. Onu az önce gördüm. Dünya tersine dönmüştü. Ona Paris Emniyet Müdürlüğü'nden haberler veren bir İtalyan kadın. Kahve ikram etmeyecek misin? Sofya saatine baktı. Fazla zamanım yok. Bir randevuya yetişmek zorundayım. Yoksa pilates kursu mu? İstemeden laf dokundurmuştu. Genç kadın bıkkın bir hareket yaptı. Mutfağa gel. Aralarında hep dıştan bakınca açıklanamayan ancak derine inince anlaşılabilen tuhaf bir yakınlık olmuştu. Kontes babasının kabalığının, karanlık ahlak anlayışının bir kısmını almıştı. Bu özellikleriyle hemen ihtiyarla uyum sağlamıştı. Çocuklarını kapının hemen yanında hazır bekleyen Pina'ya, ülkesinde olduğu gibi Filipinli çalışanlarını bu şekilde adlandırıyordu, emanet etti. Sonra mutfağa gıdaların her şeyden önce rakam, kimya ve ekonomi olarak görüldüğü düzenli ve tertemiz bir laboratuvar Morvan'ın yanına gitti. Morvan Brezilya granitiyle kaplı ortadaki tezgaha dirseklerini dayayarak bir tabureye oturdu. Burada olmak ona evin diğer bölümlerinde olmaktan daha iyi geliyordu. 100 kiloluk ağırlığıyla salonun kibar eşyasından ziyade bu kaba gereçlerle karşılaşmayı tercih ediyordu. Çarşamba okulları var mı? Din dersine gidiyorlar. Sofya Morvan'a kahve verdi. Ne konuşmak istiyorsun? Boşanma işinizi. O iş bitti. Luwak imzaladı. Haberim var. Öyleyse ne? Morvan kaşığını fincanında döndürüyordu. Sadece sembolik bir hareketti. Şeker kullanmıyordu. Kararından emin misin? Bu şaka mı? Çocukları düşündün mü? Bu da başka bir şaka mı? Sofya kendine de kahve aldı. Luwak onları düzenli görecek dedi kahvesinden büyük bir yudum aldıktan sonra. Daha fazlasını yapacak durumda değil. Bunu sen de biliyorsun. Ama ya sizin durumunuz? Bugüne dek birlikte oluşturduklarınız, birbirinize bir şans daha vermek istemez misiniz? Siz, genç kadın fincanını hırsla masaya bıraktı. Gregoire, sabah sabah bana aşktan söz etmek için gelmedin umarım. Ya ortak mallarınız? Evlilik sözleşmemiz nikah sonrası edinilmiş malları kapsamıyor. Evliliğimiz sırasında kazandığı her şeyden vazgeçiyorum. Daireyi bana bırakıyor, anlaşma hakkaniyetli. Aristoteles'in ne dediğini biliyor musun? Paylaşımlar asla adil olmaz. Genç kadın içini çekti. Nereye varmak istiyorsun? Çocukları düşündün mü? Onlara ne bırakacağınızı? Eğer evli kalırsanız siz bile sağlam bir mirastan faydalanacaksınız. Ve? Sofya ellerini soğuk taşın üstüne koydu. Sen neden bahsediyorsun Tanrı aşkına? Babam ve sen bu evliliğe hep karşı olmuştunuz. Birbirinizden hiç hoşlanmadınız ve bir gün servetlerinizin birleşecek olması midenizi bulandırıyordu. Babam ve ben geçmişiz, ben sizin geleceğinizden söz ediyorum. Genç kadın Avrasyalı havası ve çilleriyle Morvan'a doğru eğildi. Altın sarısı göz bebeklerindeki öfkeyle gölgelenen baştan çıkarıcı bir karışım. Çocuklar kesinlikle mağdur olmayacak, onlar benim mutlak önceliğim. Morvan pes ederek taburesinden indi. Seninle bu konuyu son bir kez konuşmak zorundaydım. Sofya şüpheci gözlerle onu inceledi. Berbat görünüyorsun, geceyi dışarıda mı geçirdin? Floransalı kadından hiçbir şey gizlenmiyordu. İş, rahatsız olma, yolu biliyorum. Dışarı çıkınca duygularını tarttı. Çocukların sıcaklığı, annenin soğukluğu, yenildiğini kendine itiraf edemiyordu. Şu veya bu şekilde malların bölünmesine engel olmak zorundaydı. Tüm zengin çocukları gibi Sofya'da içinde yaşadığı ve farkında olmasa da bir ürünü olduğu dünyanın karmaşık ve tehlikeli yanlarını düşünemiyordu. Cep telefonuna baktı. Daha şimdiden bir sürü mesaj vardı. Rutin şikayetler, talepler. Arabasına doğru ilerledi. Tek başına yapacağı bir rafting için boktan bir nehir onu bekliyordu. 51. Bölüm. Tasfiyeden önce son sayım. Ervan, Vernil ile Gwen ve Archambault üstten uzak bir yerde toplanmayı tercih etmişlerdi. Şimdi Carverac'in küçük belediye binasının koridorları boyunca yarı uykulu nöbetçinin peşinden yürüyorlardı. Balo salonunda karar kılmışlardı. Adıyla bağdaşmayan gri perdeleri olan sıkıcı bir salon. "Oturun," dedi Ervan. Küçük bir sınıf oluşturmak için masaların yerlerini değiştirdiler. Ervan boğazını temizledi ve zaten hepsinin bildiği şeylerin bir özetini yaptı. Vissa'nın cuma gecesi boyunca yaptığı tahmin edilen şeyler, Di Greco'nun gizlice karaya çıkması ve Kıpti ile yaptığı anlam verilemeyen yazışmaları, K-76'daki şiddet kültürü, tilkilerin kaygı verici profilleri ve kurbağanın maruz kaldığı çok özel işkence. Birkaç saniye boyunca bu anlattıklarının sindirilmesine müsaade etti. Verney basın toplantısı için durmadan notlar alıyordu. Le Guin asık suratlı kötü bir öğrenci misali masasının üstüne bir şeyler karalıyordu. Archambault sanki bedeninden kopukmuş gibi uzun bacaklarını sallıyordu. 72 saat içinde bu adamlar 10 yıl yaşlanmışlardı. Tavan lambalarının ölgün ışığının altında yüz ifadeleri kaygı vericiydi. Ervan Vissa'nın karnında çalınan organlarından boşalan yerde büyük olasılıkla bir kadına ait olan tırnak parçaları ile saç tellerinin bulunduğunu söyledi. Bu yeni haber etkisini gösterdi. Adamlar bir kabustan kurtulmaya çalışır gibi sandalyelerinde kıpırdanmaya başladılar. Öncelikle bir yerlerde başka bir maktulün olduğu düşünülebilir ya da katilin elinde tuttuğu başka birini önümüzdeki günlerde öldüreceği söylenebilir. Verney elini kaldırdı. ''Bundan gazetecilere söz edebilir miyim?'' Ervan gülümsedi. ''Yaratmak istediğiniz paniğe bağlı.''
''Şaka yapmıyorum.
Size bunu tavsiye etmem. Basın ne kadar az şey bilirse o denli rahat olursunuz.''
''Peki Di Greco?''
Ervan derin bir nefes aldı ve amiralin yarı gerçek yarı hayali bir portresini çizdi. Onu kamerasına kapanmış yaşlı ve hasta bir adam olarak tanımladı. K-76'daki ruhların kirlenmesinden sorumlu, kötü niyetli bir tür guru. Le Guin ile Archambault bakıştı. Her şeye rağmen Carverac'ten ve onun manevi liderinden bu şekilde söz edilmesinden hoşlanmıyorlardı.
''Somut olarak,'' dedi Verney, ''onun katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?''
Ervan Thierry Neville ile konuşmuştu. Kriminal analist Di Greco'nun elindeki barut izlerinin intiharı kanıtladığını teyit etmişti. Öte yandan bilgisayarında yapılan ilk inceleme, amiralin Verney'nin askeri yetkililere düzenli olarak yolladığı soruşturma raporlarını aldığını ortaya çıkarmıştı. Ervan bu mesajların varlığını bilmiyordu ve jandarmayı azarlayabilirdi ama burası yeri değildi. ''Bu iki olay,'' diye devam etti Ervan, ''onun suçlu olduğunu gösteriyor. Adli tabibin ilk tespitlerine göre Di Greco gece yarısı bir civarında ölmüş.'' Bu da Frazier'in onu suçlayan tanıklığı ile ilgili mesajı aldığı an. Böylece bu intihar köşeye sıkışmış bir adamın itirafı olarak kabul edilebilir.
''Buna inanmış gibi görünmüyorsunuz,'' dedi Archambault.
''Evet, genel olarak Vissa'nın öldürülmesi ile çaylak deneyimi veya amiralin kişiliği arasında olduğu düşünülen tüm bağlantıları unutun. Yeni kanıtlar bunun her şeyi önceden planlamış, organize bir katilin işi olduğunu gösteriyor.'' Son derece zeki ve olağanüstü fiziksel gücü olan bir adam, bölgeyi tanıyan, tıbbi bilgileri olan ve göze batmamayı becerebilen bir katil. Di Greco kesinlikle bu profile uymuyor. Verney somurtarak şeytanın avukatlığına soyundu. Üstten bir öğrenci olabilir mi?
Bu da göz ardı ettiğim bir şey değil tabii ama o kadar. Ne yazık ki soruşturmada dönüp dolaşıp aynı yere geldik. Hiç ilerleme kaydedilmedi.
Vissa çıplaktı, yorgundu, güçsüzdü. Düşünebileceğiniz en kötü katille karşılaştı ve bana sorarsanız baloda ilk dansı başlattı.
Ne demek istiyorsunuz?
Cinayetlerin daha yeni başladığını. Arkadaşları sandalyelerinde yeniden kıpırdanmaya başladılar. Üzerlerinde ilk karşılaşmalarında giydikleri aynı uzun siyah yağmurluklar vardı. Ervan ile Brioche Dore'deki ilk görüşmelerinden bu yana hiç ilerleme kaydedememiş olduklarını üzüntüyle düşündü.
''Sonuç olarak ne yapıyoruz?'' diye sabırsızlandı Archambault. İkinci şok dalgası basın toplantısında olacak, baskı artacak, takviye gelecek, yeni gelenlere briefing vermek, herkese açıklama yapmak, çok yakında atanacak sorgu yargıcı için dosya hazırlamak zorunda kalacaksınız. Tüm bunlar soruşturmayı büyük ölçüde yavaşlatacak.
Neden siz diyorsunuz diye sordu Le Guin şüphelenmiş gibi.
Çünkü Paris'e dönüyorum. Oynama sırası sizde. Bebeği yeniden kucağınıza alıyorsunuz ve savcılıkla birlikte çalışıyorsunuz.
Üçlü şaşkına dönmüş gibiydi.
Fareler gemiyi terk ediyor dedi Le Guin kırgın bir ifadeyle. Ervan öfkelendiğini hissetti ve yeniden ılımlı haline dönmek için çaba sarf etti. Gideceğini haber vermek için kadın savcı yardımcısı ile Albay Wink'i daha önceden aramıştı. Şaşırmışlar ancak herhangi bir tepki vermemişlerdi.
Geri dönmeyeceğimi söylemedim. Her şey Paris'ten alacağım emirlere ve buradaki olayın gelişimine bağlı.
Başka bir ceset daha bulunursa mı demek istiyorsunuz?
Doğru.
Le Guin öfkeyle ayağa kalktı.
Ne yani başka bir ceset ortaya çıksın diye kollarımız bağlı bekleyecek miyiz?
Umarım daha önce katilin kimliği saptanır.
Ervan kimsenin hatta kendisinin bile inanmadığı vaatlerde bulunan bir politikacıya benziyordu.
Di Greco'nun yazmış olduğu o tuhaf Lontano kelimesi hakkında hiçbir şey söylemediniz.
Dün gece bazı araştırmalar yaptım ve şimdilik herhangi bir bilgiye ulaşamadım. Ancak Paris'te bu konuda beni bilgilendirebilecek bir kaynağım var.
Hepsinin gözleri parladı. Polis onları tamamen terk etmiyordu.
Istakoz kırgın bir ses tonuyla sordu.
Neden bu kadar çabuk gidiyorsunuz?
Kız kardeşi kayıptı. Erkek kardeşi gözaltından yeni kurtulmuştu. Annesi ortadan kaybolmayı alışkanlık haline getirmişti. Babası belki de herhangi bir şekilde bu karmaşaya bulaşmıştı. Ailevi sebepler.
Dışarı çıktıklarında fırtına yatışmış gibiydi ve güneş köyün üstünde güçlü bir ışık gölge etkisi yaratarak evlerin arkasından yükseliyordu. Ervan kendisini arabasına kadar götürmelerini istemişti. Yeniden direksiyon başına geçecek olmak sinirlerini hoplatıyordu. Kripo gibi bir uçak koltuğuna kurulmayı ve bir saat içinde Paris'te olmayı çok isterdi. Ortaklarıyla tokalaşırken onlara duyduğu sevgiyi ellerine aktarmaya çalıştı. Ervan dikiz aynasına bakmadan hareket etti. Silah şorların terk edilen bir taşra ailesinin bireyleri gibi üzüntüyle ama aynı zamanda da bir rahatlamayla ona el salladıklarını görmek istemiyordu. Gitgide sevmeye başladığı ve sık sık hatırlayacağı şapşallar. Üçüncü vitese geçerken yorgunluğu öfkeye dönüştü, bedeni buz kesti. Bu soruşturmayı bırakabileceğini düşünebilecek kadar aptaldı. Vissa'ya ve ailesine gerçeği borçluydu. Ve Kıpti'nin karnında tırnakları ve saçları bulunan kadına veya adama da. Zaten Paris'e özellikle babasından bilgi almak için gidiyordu. Babasının tüm söylediklerine rağmen Vissa'nın öldürülmesi, kızıl sarı saçlı kurbanın öldürülmesi ve Di Greco'nun intiharı ile Morva'nın bir ilişkisi olabileceği fikrini asla göz ardı etmiyordu.
25. ayrımın sonu. Sayfa 256.